Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göl Mahallesi Gökburun mevkiinde bulunan bir koy. Burası dediğim gibi çok değerli bir arazi. Uzun yıllardır da kamuoyunda biliniyor ve tartışma konusu olan bir arazi. Bunun geçmişi daha 2010'lara dayanıyor. Oradaki 700 dönümlük arazi özelleştirme yüksek kurulu tarafından özelleştirme kapsamına alınıyor. Daha sonra ihaleye çıkartılıyor. Bu ihale kapsamında da 2 milyar 100 milyon TL'lik bir ihale kapsamında da 2012 yılında ihaleyi Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince'nin sahibi oldu. Daha doğrusu Mehmet Cengiz'in yönetim kurulu başkanı oldu. Fettah Tamince'nin de vekili oldu. Bodrum 1 isimli şirket tarafından burası alınıyor. Daha sonra bu ihale bölge halkı tarafından yargıya taşınıyor ve Danıştay İdare Kurulu, idare kurulları tarafından ihale iptal ediliyor. Ancak daha önce hazineye ait olan o arazi tekrar hazineye geri verilmiyor ve Mehmet Cengiz ve Tamince'de kalıyor. Bunun daha sonra ortaya çıkıyor ki aslında bir cumhurbaşkanlığı kararıyla bu Danıştay'ın kararı uygulanmıyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı kararında deniyor ki tesisin yani bölgenin hazineye tesisinin işleminin yapılmamasına yönelik bir cumhurbaşkanlığı tarafından karar çıkartılıyor ve Cengiz İnşaat aslında yani Mehmet Cengiz aslında burayı hukuksuz bir şekilde tamamen ele geçiriyor. Daha sonra Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince'nin bulunduğu şirket aslında feshediliyor. Çünkü Fettah Tamince bütün payını Mehmet Cengiz'e satıyor ve Cengiz şirketi tamamen kapatarak aslında Cengiz Holding'in bünyesine kapsamına alıyor bu şirketi. Böylece aslında Cennet Koyu tamamen Mehmet Cengiz'in eline geçmiş oluyor. Daha sonra bölge halkı, oradaki TMOP bu meseleye karşı itiraz edenler, tepki gösterenler bu sefer de Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin bir dava açıyor. Bu karar da aslında Danıştay tarafından bozuluyor, Cumhurbaşkanlığı kararı. Ama ona rağmen yine hukuk aslında ayakları altına alınarak hazineye devrinin önü kapatılıyor. Çünkü iki Danıştay kararı da uygulanmıyor koyun hazineye geri devrine ilişkin. Danıştay kararlarına rağmen geri hazineye devredilmemesi, Cennet Koyun'un Mehmet Cengiz'de kalması aslında memlekette Beşli Çete'nin ve benzerlerinin nasıl ormanlara, kıyılara, koylara çöktüğünün, hukuksuz bir şekilde çöktüğünün aslında bir göstergesi oluyor. Aslında bir nevi hukuksuz bir şekilde Cennet Koyu'na çöken Cengiz bu sefer bölgeyi talan etmek için harekete geçiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunuyor bölgeye otel yapmak için. Tabii bu otele ilişkinde bakanlık, daha doğrusu Muğla Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü çet gerekli değildir karar veriliyor. Ya bölge aynı zamanda arkeolojik ve doğal sit alanı, hani korunması gereken hassas bir alan ve aslında bölgenin korunmasına ilişkinde bir statüsü var dediğim gibi. Hem arkeolojik hem de doğal sit alanı olmasına rağmen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çet gerekli değildir kararı veriliyor. Yani aslında Mehmet Cengiz yapacağı otelden dolayı burayı çetten muaf tutuluyor. Buna karşı dava açılıyor. Bölge halkı ve TMOP buna karşı dava açıyor ve dava halen sürüyor. Aslında bilirkişi incelemesi yapılıyor bölgede ve bilirkişi inceleme sırasında oradakilere itiraz ediyor. Yani bu otel odaların küçük gösterildiğini ve Mehmet Cengiz'in daha sonra bu projeyi büyüteceğine ilişkin endişelerini dile getiriyorlar. Ki son süreçte gördüğümüz üzere haklı çıktılar. Çünkü Mehmet Cengiz bu sefer projeyi büyütmek için yeni bir çet süreci başlatılıyor. Eski çet kararına ilişkin dava sürerken yeni bir chat süreci başlatıyor. Bu chat sürecinde de aslında chat dosyasında yer alan bilgilerde de aslında bir Cennet Koyu'nun artık bir otel merkezi haline geleceğini, bütün doğal güzelliklerinin yok olacağının bir göstergesi oluyor. Çünkü neredeyse Cennet Koyu'nun tamamı artık bir otel olacak. Chat dosyasında yer alan bilgilere göre arkeolojik bir doğal sit alanı olduğunu söylemiştik. Ama raporda Cengiz diyor ki biz birinci derece arkeolojik sit alanına kesinlikle dokunmayacağız diyor. Ancak böyle bir şey mümkün değil. Çünkü yaklaşık tam kapasiteli çalıştığı zaman otel çalışanlarla birlikte 800 kişiye varan bir kalabalık, bir nüfus yoğunluğu oluşacak bölgede. İster istemez bölge tahrip edilecek ve büyük bir inşaat yükselecek orada. İnşaatın tahmini süresi 4 yıl sürecek. Yani aslında biz 4 yıl boyunca, önümüzdeki 4 yıl boyunca yavaş yavaş koyun yok olduğunu birlikte ne yazık ki izleyeceğiz. Tabii bakanlık buna onay verirse. Ta ki onay vermezse daha önce verilen çet gerekli değildir kararıyla şimdiki projeye nazaran daha küçük bir otel projesini inşa etmek için zaten izin almıştı. Mahkeme tarafından da olumsuz bir karara ilişkin olumsuz bir red kararı vesaire çıkmazsa orada bir otel inşaat yapılacak. Bu süreç Mehmet Cengiz'e Fethullah Tamince'ye kadar uzanıyor. Özelleştirmeye verilmesi gereken bir para var. 277 milyon TL değerinde. Bu parayı normalde kendi ceplerinden vermesi gereken Tamince ve Mehmet Cengiz Ziraat Bankası'ndan kredi çekiyor. Aslında buraya kadar da bir problem yok. İnsanlar kredi çekerek bir şeyler ödeyebilir. Ancak problem şurada başlıyor. Bir usulsüzlük ortaya çıkıyor. Hatta Ziraat Bankası o dönemin genel müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ancak bu suç duyurusunda bulunmasına rağmen haklarında bir soruşturma açılmasına izin verilmiyor. Bu da ayrı bir şey. Meseleye gelecek olursak şöyle. Aslında usulsüzlük kredinin verilme sürecinde yaşanıyor. Şöyle ki bankalar yasa gereği satış işlemiyle ipotek işlemini tapuda eş zamanlı olarak yerine getirmesi gerekiyor ve satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçmesi gerekiyor. Tam olarak usulsüzlük orada başlıyor. Çünkü Ziraat Bankası'ndan alınan krediyle ihale bedeli olan 277 milyon TL 26 Haziran 2013'te Özelleştirme İdare Başkanlığı'na ödendi Mehmet Cengiz tarafından. 5 Temmuz 2013'te tapu Cengiz ve Tamince'nin üzerine geçirildi. Yani para ödendikten 13 gün sonra Ziraat Bankası taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolarlık ipotek tesis etti. Yani eş zamanlı gereken olması gereken bir işlemi tam tamına 13 gün sonra Ziraat Bankası yaptı. Bununla ilgili de suçlular, daha doğrusu Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve birçok o dönemin ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ancak dediğim gibi herhangi bir takipsizlik kararı verilmedi. Kamuoyunda sıkça gündeme gelmişti. O dönemde Mehmet Cengiz, Cengiz Holding de bir açıklama yapmıştı. Aslında bahsedilen bölgenin ormanlık alan olmadığı, daha küçük otsu bitkileri vesaire yaşadığı bir coğrafya olarak nitelendirdi. Ve fotoğraflardaki, yani haberlerde kullanılan, sosyal medyada dolaşan haberlerde kullanılan, paylaşımlarda kullanılan fotoğrafların cennet koyu olmadığını, daha doğrusu kendi otel inşaatı yapmak istedikleri yerin olmadığını belirttiler. Ancak yani şöyle bir durum var. Orman sadece sıra sıra ağaçların oluştuğu bir alan değil. Orası bir ekosistem. Orada yaşayan ot, yabansı otlarıyla, endemik bitki türleriyle, hayvanlarıyla, börtü böceğiyle bir ekosistem. Bu ekosistem yok olacak ve bölge tamamen bazı aralıkları olsa da sık bir ormandan oluşuyor. Cennet Koyu tabiatı açısından çok değerli, çok önemli bir yer. Aslında Cengiz Holding gibi büyük bir şirket onu 4 yılda değil, daha kısa sürede tamamlar. Ancak Bodrum'da inşaat yasakları, turistik bölge olduğu için ve inşaat yasakları olduğu için 4 yıllık bir süreye başladılar. Aslında chat dosyasında yer alan bilgilere göre zaten otel inşaatına başlamışlardı. Az önce belirtmiştim. Daha önce alınan bir chat izni vardı. Bu izinle birlikte orada bir inşaata başlandı ve şimdi yeni bakanlık onay verirse bu projeyi büyütecekler ve bu proje kapsamında aslında neredeyse Cennet Koyu'nun çoğu bir artık biz otel inşaatı olarak göreceğiz. Dediğim gibi yani Muğla zaten çok özel bir yer ekosistem açısından. Hem mavinin yeşilin bir araya geldiği yer. Cennet Koyu keza öyle. Ancak Muğla zaten işte termik santrallerle, maden ocaklarıyla uzun süredir bir saldırı altında. Bu saldırı Cennet Koyu'nda işte aslında Cennet Koyu gibi yerlerde turistik tesislerle sürüyor. Tabii aynı zamanda şeyi de belirtmek lazım. Yani inşaat süresi boyunca sadece orada yeşil alan yok edilmeyecek. Ormanlar yok edilmeyecek. Aynı zamanda bu 4 yıllık, senin de belirttiğin gibi 4 yıllık inşaat süresinde yani o inşaatın yükselirken büyük bir toz meydana çıkacak. Yine bu chat dosyasından aldığımız bilgilere göre bölgede kontrollü ve kontrolsüz olmak üzere saatte inşaat sürecinde saatte 3 tona yakın toz meydana gelmesi bekleniyor. Onun da aynı zamanda hem oradaki cennet koyuna hem yan taraftaki koylara ve ekosisteme vereceği zarar da aslında çok net, açık. Muğla ili özelinde zaten aslında bir talan ve rant hikayesinin birçok ilçesinde ve birçok bölgesinde görüyoruz. Bunu yakın zamanda Akbelen'de de izledik. Orada da Beşli Çete'nin yine başka bir güzide üyesi Limak vardı. YK Enerji, Limak ve AYS İçtaş'ın ortaklığında kurulan YK Enerji'nin işlettiği termik santrallere ham madde sağlamak için bir maden sahasını genişletmek istiyorlar. Orada yaşayan 200 köylüler Akbelen'i savunmak için ellerinden geleni yaptılar. Bunun karşılığında ne gördüler? Polis copu gördüler, jandarma copu gördüler. Kendi köylerinden, kendi arazilerine giremediler. Aslında bunlar hepsi tüm toplumun, kamuoyunun gözünün önünde yaşandı bu hukuksuzluklar. Yani o yüzden Muğla aslında iktidar tarafından kollanan, iktidar tarafından ihalelerle zengin edilen bu Beşli Çete'nin ve benzeri üyelerinin aslında bir rant merkezi olduğunu görüyoruz. Ve buna karşı ne bir hukuk ne bir kamu yararı söz konusu. Varsa yoksa Beşli Çete'nin kar hırsı, daha çok para kazanması ve bunun karşısında yok olan ormanlar, koylar, doğal alanlarımız diyebiliriz. Tabii ki de Mehmet Cengiz'e kimse dur demeyecek. Yani iktidar dur demeyecek. Çünkü iktidarın kolları altında büyüyen bir sermaye grubu. Diğer Beşli Çete üyelerinde olduğu gibi Mehmet Cengiz de aslında AKP tarafından kollanan, kanatları altında büyüyen, ihaleleriyle daha zenginine zengin katan bir holding. Yani millete küfürler savuran ve bunun karşısında daha çok ihale, daha çok para kazanan bir kişi ve şirket diyebiliriz. Cengiz'e dur diyecek tabii ki de Muğla halkıdır. O toplumsal muhalefettir, örgütlenmektir, tepkiyi yükseltmektir. Ancak böyle Cennet Koyunu, Akpelen'i ya da İkizdere'yi ve Türkiye'de birçok talan edilen bölgeyi kurtarabiliriz. Bunun en büyük direnişlerden biri olan ve son örneği aslında Akbelen'de yaşadı. Orada insanlar gerçekten hani canına dişine katarak her şeye rağmen, tüm baskılara, gözaltılara, biber gazına rağmen direndi. Aynı şeylerin Cennet Koyun'da yaşanması, benzer şeylerin Cennet Koyun'da yaşanması gerekiyor ancak. Ancak orada örgütlenerek, toplumsal muhalefeti yükselterek ve direnerek bir Cennet Koyun'u kurtarabiliriz diyebilirim.